Oradan Buraya podcast'inin sponsoru, temizlik yardımcılarında lider marka Parex. Parex, tam bizlik temizlik.
Selam arkadaşlar, podcast'ine desteğiyle gerçekleşen Oradan Buraya podcast'inin 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben sunucunuz Ulay Şiit, yine yabancı müzik dünyasında olaylı, heyecanlı, dop dolu bir 7 gün geçirdik. Gelin bu haftaki konumuza girelim. 20. yüzyılın başına kadar ana akım müzik, Avrupa odaklı klasik müziğin ünlü isimleri ve çeşitli yerel halk müziklerinin bilindik icracılarından ibaretti. Dönemin en muazzam yetenekleri bile günümüz süperstarlarına göre az tanınıyordu. Sonra dünya, modern medya ve küresel bir kapitalizmin etrafında dönmeye başladıkça bu sistemlerden en çok yararlanan ülkelerden olan Anglo-Sakson Batı ülkeleri kültürün gücünü keşfetti. Özellikle ABD ve İngiltere 1900'lü yıllarda yumuşak gücün, kültür emperyalizminin iki büyük lideri haline geldi. Diğer Batı ülkelerine kıyasla bile kendi kültürlerini daha çok yayarak dünya üzerinde egemenliklerini en çok güçlendiren iki ülke oldular. Ve günümüzde başka ülkelerin bu anlamda onlara rakip olduğu tartışılsa da yıllarca sürdürdükleri bu yumuşak savaşın zaferlerinin meyvesini yemeye devam ediyorlar. Bunun belki en büyük kanıtı resmi olarak gelmiş geçmiş en çok dinlenmiş, müzikten en çok para kazanmış 100 müzisyen listesindeki isimlerin üzücü derecede ezici bir çoğunluğunun Amerika veya İngiltere'de doğup büyümüş kişiler olması. Fakat bu süreç içerisinde ABD ve İngiltere her zaman kendi aralarında da rekabet içinde oldular. Amerikan müzik piyasası cazdan sonra Afrikan-Amerikan kültürünün bir başka müziği olan blues'u ve blues'un çocuğu olan rock'n'roll'u da sömürüp, beyazlaştırıp ana akıma sunduğunda İngiltere boş durmadı. Elvis Presley'e cevap olarak The Beatles ve The Rolling Stones çıktı. 60'larda Amerikalıların gitar tanrısı Jimi Hendrix, İngilizlerin gitar tanrısı da Eric Clapton'dı. 70'lerde Led Zeppelin ve Black Sabbath gibi İngiliz gruplar hard rock'ın öncüleri olmuşken ZZ Top ve Lynyrd Skynyrd türün aynı derecede önemli Amerikan temsilcileriydi. 70'li yılların sonunda çıkan punk rock türünde İngiliz The Clash ve Sex Pistols kadar Amerikalı Black Flag ve The Ramones'un da rolü vardı. 80'lerde Amerikalı Madonna ve Michael Jackson modern pop'un altyapısını kurarken İngiliz Sting ve Elton John bir tık daha çiğ bir soundla onlara kafa tuttu. 90'larda Nirvana ve Pearl Jam grunge müzikle Amerika'da rock'ın ana akımdaki jübilesini gerçekleştirirken okyanusun öbür tarafında Oasis ve Blur aynı şeyi Britpop'la yaptı. Fakat iki ülke arasında asırlardır süren bu amansız çekişme son 20 yılda daha karmaşık bir hal aldı. Dünya nüfusunun yarısından fazlasının her gün internet kullandığı bir dünyada küreselleşme iyice arttı. Bilgi erişimi arttı. Farklı ülkelerin ve kültürlerin birbiriyle ilgili farkındalığı arttı. Hatta fiziksel albümlere muhtaçlık da ortadan kalktığı için dünyanın her köşesinde müzikseverler Spotify, Apple Music ve özellikle YouTube gibi platformlar üzerinden global müzik trendlerine hiç olmadığı kadar katkıda bulunmaya başladı. Fakat eğer bütün bu değişimler ABD ve İngiltere'nin en az bir yüzyıldır ana akım kültürün üzerinde kurduğu hakimiyeti ortadan kaldırmaya yetseydi, bugün çok farklı bir manzarayla karşı karşıya olurduk. Mesela Spotify'ın global en çok dinlenenler listesindeki sanatçıların kökeni, dünya nüfusunun dağılımını daha doğru şekilde yansıtırdı. Bu sanatçıların en az %60'ı Uzak Doğulu, Güney Asyalı yani Hint, Bangladeşli veya Pakistanlı ya da Orta Doğulu olurdu. Bir %20'lik kesimde Afrikalı olurdu ve sadece kalan %20'lik kısımda Amerikalıları ve Avrupalıları görürdük. Böyle bir dağılım kesinlikle söz konusu olmadı. Evet, küresel ana akım müzikte bu yüzyılda, geçen yüzyıla göre bir miktar daha etnik çeşitlilik var. Ama bu çeşitlilik çoğunlukla yine ABD ve İngiltere odaklı bir çeşitlilik. Çünkü bu listelerde görmeye başladığımız çeşitliliğin neredeyse tümü ya Kolombiyalı, Puerto Rikolu ve İspanyol sanatçılar ya da K-pop ve J-pop yani Koreli ve Japon müziğin temsilcileri. Başka bir deyişle ABD'de siyahilerden sonra en büyük iki etnik azınlık, Latin ve Uzak Doğu asıllılar. Herhangi bir gerçek küresel nüfus dağılımı hala eksik. Bunun dışında da bu listelerin aslan payı hala ABD ve İngiltere arasında bölüşülmeye devam ediyor zaten. Bu ülkelerin kardeş ülkelerine de tabii. ABD'ye ek olarak Kanada'ya ve İngiltere'ye ek olarak Avustralya, Yeni Zelanda ve Büyük Britanya'nın kalanına. Evet, streaming sayesinde müziğe sınırlı erişimimiz olduğu zamanlardaki kadar büyük bir kontrol söz konusu değil. Sadece tek kanalı olan tüplü televizyonlara ve yerel müzik dükkanımızdaki plaklara bağlı olmadığımız için bize dayatılan sanatçıları daha çok reddedebiliyoruz bugünlerde. Ama emin olun, hala bize dayatılan, tam olarak bilinçli şekilde tercih etmeden dinlediğimiz müzisyenler var. Ve bahsettiğim çeşitlilik sorunları da tam olarak bu gizlice yönlendirilen tercihlerimizden dolayı devam ediyor. Bütün bunların haftanın sanatçısı Little Sims'le ilgisini merak ediyor olabilirsiniz. Şöyle ki, gerçek adı Simbiaru Abisola Abiola Ajikawa olan anne babası Nijeryalı, 1994 Londra doğumlu bir rapçi, şarkıcı ve şarkı yazarı Little Sims. Ve 2021'de hip-hop türünde müzik yapan genç, siyahi ve İngiliz bir müzisyen olmak, anlattığım bu keşmekeşin tam ortasında bulunmak demek. Evet, ABD ve İngiliz kültürü hala ana akım müziğin Godzilla ve King Kong'u gibiler. Biz diğer kültürler aşağıda cebelleşirken onlar iki dev olarak asırlardır göklerde dövüşüyor. Ama bu dövüşte son 10 yılda önemli bir gelişme oldu. Rock müzik iyice alternatif mecralara çekilince popüler müziğin yeni gözdesi ve en taze sound'u hip-hop'ın yeni türevleri oldu. Ve İngiltere, New York'un kalbinde doğmuş bu müzik türüyle nasıl baş edeceğini tam olarak bilemedi. Bir taraftan hip-hop'la bağlantısı olmayan sanatçılara bel bağladı İngilizler. Mesela daha eski Anglo-Sakson müzikleri modernleştirip dinleyicinin nostaljisini oynayan Amy Winehouse, Sam Smith ve özellikle Adele. Mesela daha modern bir pop sound'u olan One Direction ve Little Mix gibi gruplar ve Dua Lipa, Sia, Jessie J ve Ellie Goulding gibi süperstarlar. Mesela rock müziğin altın günlerine takılı kalmayıp zamana ayak uydurmuş ünlü grup Coldplay ve Britpop'un kalıntılarından Gorillaz olarak yeniden doğmuş Damon Albarn. Mesela Florence Welch gibi alternatif isimler. Ve İngiliz pop kültürünün bu yüzyılda Amerika'ya karşı belki en güçlü savunması bu kelamın müzisyen Ed Sheeran. Tek bir albümde pop'tan folk'a, folk'tan soul'a, soul'dan R&B'ye geçiş yapabilen Ed Sheeran. Hatta gerektiğinde rap yapıp Eminem'den Travis Scott'a kadar hip-hop'un birçok nesliyle aynı şarkıda bulunabilen bir sanatçı. Fakat bunu yaptığında ciddiye alınmamasıyla İngiltere'nin hip-hop çıkmazını yansıtan bir sanatçı. Rap müzik grime olarak hayat buldu İngiltere'de. Birçok icracısı için hip-hop'un bir alt türü değil, hip-hop'tan tümüyle farklı bir müzik türü olan grime, Amerikan hip-hop'ına kıyasla daha yüksek tempolu, elektronik müziğe daha yakın enstrümantaller kullanmasıyla ayırt ediliyordu ilk çıkışında. Ama asıl ayırt edici özelliği rapçilerin aksanıydı. Grime rapçilerinin şivesi stereotipik kraliyet İngilizcesinden çok farklıydı. Londra başta olmak üzere birçok İngiliz şehrinin yoksul, özellikle siyahi nüfusuna özgü Karayip göçmenlerinin konuştuğu Patua İngilizcesinden etkilenmiş, hatta sonradan Kanada'nın doğu yakasına da sıçrayan eşsiz bir varoş İngilizcesiydi. Tabii bu eşsiz İngilizce ile beraber en bilgili Amerikalı rap uzmanının bile anlayamayacağı apayrı bir jargon, apayrı kültürel göndermeler söz konusuydu. Yıllar geçtikçe tıpkı Amerikan hip-hop'u gibi İngiliz hip-hop'u da özellikle grime üzerinden muazzam derecede birbirinden farklı sanatçı barındırdı ve diğer birçok farklı müzik türünden esinlendi. Hatta Ed Sheeran'la yolları sık sık kesişen Skepta ve Stormzy gibi Y kuşağı İngiliz rapçilerden bazıları daha uluslararası bir üne kavuştu. Ama ne bu rapçilerin şarkıları ne de Ed Sheeran'ın daha rap bazlı şarkıları ortalama bir popüler Amerikan rap şarkısı kadar sevilmeyi başaramadı. Belki o eşsiz aksanın bir rolü var bunda. Tarihte Amerikan aksanıyla şarkı söylememekte ısrar etmiş birçok İngiliz şarkıcı sayesinde global müzik dinleyicisinin İngiliz aksanıyla şarkı söylenmesine az çok kulağa alışmış olsa da herhangi bir İngiliz aksanıyla rap yapılmasına alışması daha zor olabilir. Konuştuğunda normal bir Avustralyalı aksanı olan, sadece rap yaptığında stereotipik bir Afrikan Amerikalı aksanı kullanan, bundan dolayı hip-hop mecralarında samimiyetsiz bulunan Iggy Azalea gibi rapçiler bu engeli aşamadı. Ama günümüzde birçok rapçinin artık vokallerine daha melodik bir yaklaşımı olduğu için yine Avustralyalı olan ama melodik rap tarzından dolayı Amerikan aksanı kullanması Iggy Azalea kadar sırıtmayan The Kid Laroi bu soruna bir çözüm bulmuş olabilir. Fakat her halükarda günün sonunda İngiliz kültüründen çıkma rap dediğimizde hala henüz patlayamamış bir müzik türünden bahsediyoruz. Little Sims'e dönmek gerekirse, daha geleneksel anlamda rap vokalleri tercih eden ve rap yaptığında o Londra varoşlarından çıkma İngiliz aksanı, onda da mevcut olan bir müzisyen söz konusu. Fakat bir taraftan da fazlasıyla vizyonlu ve düşünür bir müzisyen söz konusu. Çoğu ana akım İngiliz rapçiye kıyasla daha az sentetik bazlı enstrümantaller kullanan soul, funk, hatta orkestral müzik gibi yıllanmış ve klasikleşmiş seslerden daha çok esinlenen bir müzisyen. Birçok albümü konsept albümü olan, şarkı sözlerinde kendi hayatını ve derin düşüncelerini siyasi, sosyal ve tarihi sorunlarla birleştirebilen bir müzisyen. Amerika'daki belki en yakın dengi sanatsal, bilinçli hip-hop'un parlayan yıldızı Kendrick Lamar olan, zaten röportajlarda Kendrick tarafından methedilmiş bir müzisyen. Ve belki böyle bir müzisyen sadece Eylül'de çıkacak yeni albümü için son iki haftadır harika klipler çıkardığı için önemli değil. Genel olarak yaptığı müzik türünde, yani İngiltere çıkışlı hip-hop'ta ancak onun gibi birinde olabilecek nadir bir duruşu olduğu için önemli. Stormzy gibi İngiliz rapçiler global ana akım müzikteki ikinciliklerini reddedip İngiliz hip-hop müziğine dünyada en çok dinlenen müzik haline getirmeyi kendilerine hayat amacı edinmişken, Little Sims çok daha içsel bir yolculukta olduğu hissini veriyor. Sanki bu ikinciliği reddetmek yerine kabullenmiş, hatta hayatında bir faktör olmaktan çıkarmış birini dinliyoruz şarkılarında. Onda da bir hırs var. Hem Katalon'da sıkça rastlanan acımasız yönünü gösterdiği katı ve agresif şarkılarında, hem de çıkardığı yeni kliplerdeki epik atmosferde bariz olan bir hırs. Ama Stormzy gibi bir sanatçının dışa dönük, daha somut hırsından farklı bir hırs. Dış etkenlerden bağımsız olarak kendinin olabilecek en iyi versiyonu olma hırsı. Popülerden ziyade cesurca ve çekincesizce bütün bireyselliğini ifade ettiği eserler oluşturma hırsı. Kısaca, evet, başarılı olma arzusu. Ama dünyanın dayattığı standartlara göre değil, kendi karar verdiği standartlara göre. Oradan buraya taşıyabileceğimiz bir ders var bu hikayede. Bugünün müziğinin, hatta dünyanın kurulu düzeninden dolayı İngiliz kültüründen çıkmış, bariz şekilde İngiliz aksanı olan bir rapçi olmak demek, global ana akım müzikte otomatikman ikincil olmak demek. Bir İngiliz müzisyen için garip bir şey olsa gerek bu denli dezavantajlı olmak. Hatta belki az da olsa ABD, İngiltere ve bu ülkelerin kardeş ülkeleri etrafında dönen global müzik piyasasının önemsemediği bizlerin ne yaşadığını anlayabilirler bu İngiliz rapçiler. Bangladeşlilerin, Sri Lankalıların, Katarlıların, hatta Türklerin ne yaşadığını. Özellikle bugünlerde bizimkiler arasında da Stormzy'ye benzer hırsları olan müzisyenler var. Neden olmasın? Dünyanın en yüksek nüfuslu 18. ülkesiyiz ve 17. en büyük ekonomisiyiz. Çok zorlarsak kendimize bir iki yer bulabiliriz belki Spotify'ın global listelerinde. Ama Little Sims'den öğrenmemiz gereken şey şu: başka bir yol var. Eğer bir gün en hırslı müzisyenimiz bile akıntıya karşı yüzmekten yorulursa, hatta belki peşinden koştuğu şeyin onu sandığı kadar mutlu etmeyeceğini hissederse, kendi başarı standartlarımıza kendimiz karar verebiliriz. İkincilliğimizi trajik bir dezavantaj olarak görmek yerine, zaten sahip olmamamız gereken türde bir hırstan vazgeçmek için bir neden daha olarak görebiliriz. Podcast'imizin sonuna geldik. Ben Ulaş Şiit. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.
Podcast dinle.